Düşünün, kendinizi devasa bir makineye bağlıyorsunuz ve birkaç gün içinde dünya atmosferine saatte 40 bin kilometre hızla çarpacağınızı biliyorsunuz.
Muazzam bir şey.
Kesinlikle. Bugün bize gönderdiğiniz Artemis 2 notlarını ve o araştırma dosyalarını masaya yatırıyoruz. Amacımız sadece başlıkları okumak değil, bu devasa görevin perde arkasındaki asıl nedenleri sizin için aydınlatmak.
Ve hani o dosyalarda konuşulacak çok fazla detay var işin aslı. Biliyorsunuz fırlatma aslında geride bıraktığımız Şubat ayında yapılacaktı ama 1 ile 6 Nisan aralığına kaydırıldı.
Aynen şu gecikme mevzusu. Helyum sistemiyle ilgiliydi, değil mi o?
Tam olarak öyle. Roketteki o helyum sisteminde ve üst kademeye giden akışta bazı sızıntı sorunları tespit edildi. Yani NASA'dan Lori Glaze operasyonun fırlatmaya çok yakın ve hazır olduğunu söylese de o sızıntı meselesi her şeyi aylarca durdurdu haliyle.
Pekala, hadi bunu biraz açalım. Bu gecikmeyi ben şeye benzetiyorum. Hani zorlu ve hayati bir yolculuğa çıkmadan önce o dünyanın en gelişmiş kiralık aracının motorunu ve sızıntılarını defalarca kontrol etmeye benzetiyorum.
Doğru bir benzetme. Burada asıl büyüleyici olan şey bu titizliğin derin uzaydaki hayati önemi aslında. Hani derin uzayda yolda kalırsanız kenara çekip çekici çağıramazsınız sonuçta.
Tabii, çekici yok orada.
Yani roketlerde helyum uçan balonlardaki gibi basit bir detay değil. Yakıt tanklarını yüksek basınç altında tutmak için kullanılıyor ve o basıncı kaybederseniz motorlar o yakıtı emip ateşleyemez. O sızıntı kontrol altına alınmazsa o devasa roket bir anda uzay boşluğunda sürüklenen metal bir tabuta dönüşür. Sıfır hata toleransından bahsediyoruz.
Hadi canım. Yani o gaz basıncı olmadan o devasa motorların hiçbir anlamı kalmıyor.
Aynen öyle.
Aracın motorunu kontrol ettiğimize göre şimdi bu aracın ne kadar güçlü olduğuna geçelim bence. Çünkü yolcuları ekstrem bir hız deneyimi bekliyor.
Geçelim. Zaten 1972'deki Apollo 17'den bu yana ilk mürettebatlı ay yaklaşımı olacak bu.
Evet, Apollo'nun o klasik Satürn 5 roketini çoktan geride bıraktık. Artık muazzam bir itiş gücüne sahip yeni nesil uzay fırlatma sistemi. Yani kısa adıyla SLS roketi ve Orion uzay aracıyla uçuyoruz. Astronotlar atmosfere dönerken o bahsettiğim saatte 40 bin kilometre hıza ulaşacaklar.
Tarihteki en hızlı insanlar olacaklar yani.
Aynen öyle. İşte işin gerçekten ilginçleştiği nokta da burası. Düşünsenize. Klasik Apollo komuta modülündeki o tahliye tüplü tuvaletlerden yeni nesil derin uzay tuvaletine geçiş yapıyoruz. Saatte 40 bin kilometre hızla giden bir araçta bu sadece bir konfor özelliği değil bence.
Kesinlikle bir hayatta kalma meselesi. Hani o hızda atmosfere girmek, aracın dışında binlerce derecelik bir plazma duvarı oluşması demek. İçerideki mürettebatın o cehennemden sağ çıkması sadece ısı kalkanlarına değil, baştan aşağı yenilenmiş yaşam destek ünitelerine de bağlı.
Tam bu noktada aklıma şu takılıyor benim. Madem bu kadar muazzam bir teknoloji ürettik, madem elimizde bu hızlara dayanan sistemler var, neden inmiyoruz aya?
Sadece etrafından dolanıyoruz, evet.
Yani bu 10 günlük görevin esprisi ne o zaman? Biz bu matematiği 50 yıl önce çözmedik mi zaten?
Matematiği çözdük tabii ama yepyeni bir donanımla ilk kez bu kadar uzağa gidiyoruz. Aslında Apollo 8'e benzer bir 10 günlük yörünge görevi. Orion uzay aracının, roketin ve o yaşam destek ünitelerinin tam kapsamlı bir stres testini yapmak asıl amaç.
Anladım.
Yani laboratuvarda ne kadar mükemmel simülasyon yaparsanız yapın, derin uzayın o gerçek radyasyonunu, basıncını tam kopyalayamazsınız.
Ah, yani Ay yörüngesi asıl hedef değil. O yörünge aslında yepyeni ekipmanlar için dev bir laboratuvar görevi görüyor.
Tam üstüne bastınız.
Bunu yeni bir denizaltının gövde dayanıklılığını test etmek için onu doğrudan Mariana Çukuru'na indirmeye benzetebiliriz o zaman. Basıncı havuzda test edemezsiniz. Bizzat o karanlığa girmelisiniz.
Kesinlikle harika bir örnek. Ve bunu büyük resimle birleştirirsek bu test uçuşu sadece mühendislikle ilgili değil. Ticari şirketlere ve 60'tan fazla ülkenin bulunduğu uluslararası ortaklara bir güven verme meselesi bu.
Peki tüm bunlar ne anlama geliyor diye sorarsanız, bence bu Mars ve Jüpiter'e kadar uzanabilecek gelecek yolculuklar için en kritik güvenlik provası.
Aynen. Bahsettiğimiz bu devasa stratejik güven inşası görevin mürettebatına ve aracın donanımına da doğrudan yansıyor zaten. Uzaya artık tek bir ülke olarak gitmiyoruz.
O da çok enteresan. Gönderdiğiniz notlarda en çok dikkatimi çeken kısım burasıydı. Mürettebatta 3 Amerikalı var ama bir de Kanadalı astronot uçuyor.
Sadece mürettebatta değil, aracın itki, su ve oksijen gibi çok hayati unsurlarını sağlayan Avrupa Servis Modülü yani ESM tamamen Alman yapımı, üstelik o bahsettiğimiz Artemis anlaşmalarıyla küresel çapta bir katılım söz konusu.
Yani tüm bunları alt alta koyduğumuzda tablo netleşiyor bizim için. 1 ile 6 Nisan arasında gerçekleşecek bu tarihi uçuş, ayın etrafında atılan 10 günlük basit bir turdan ibaret değil.
Hı hı. Kesinlikle. İnsanlığın Mars'a doğru attığı en büyük adım bu.
Fakat bu dosyayı kapatmadan önce siz dinleyicilerimiz için aklınıza bir soru tohumu ekmek istiyorum. Yeni SLS roketinin gücü sayesinde gelecekte Jüpiter'e kadar gidilebileceğinden bahsettik demin.
Evet.
Peki teknoloji bizi o kadar uzağa götürebilse bile hani 10 günlük bir ay turundan çıkıp yıllar sürecek bir Jüpiter yolculuğuna katılacak astronotların zihinsel dayanıklılığı nasıl olacak? Psikolojileri bu eşsiz derin uzay izolasyonuna nasıl dayanacak? Makineyi test ettik. Peki ya zihinler o derin uzayın karanlığına hazır mı? Bu bence üzerinde düşünmeye değer bir sonraki büyük bilinmez.